Ayrım 4. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 50. Almanya'da durum. Amerikan sosyolojisindeki bu gelişme, Almanya'daki düşünce akımlarının bir yankısıdır. Yalnız orada kültür-medeniyet denklemi, kültürle medeniyet birbirinden ayırt edilmeden önce kurulmuş bulunuyordu. Barth, kültür kelimesini maddi ve teknolojik unsur anlamına kullanan son yazardır, 1922. Bu kullanışla Wilhelm von Humboldt'un kültür anlayışını destekler. Barth'a göre Humboldt için kültür, tabiatın, ilim ve teknoloji veya faydalı sanatlar, Kant ile zapturapt altına alınışıdır. Oysa medeniyet kalitatif bir ilerlemedir. İlkel beşeri güdülerin toplum tarafından gittikçe artan kontrolü. Fark o kadar bariz değildir. Humboldt'un kullandığı kelimeler de meseleyi bir kat daha karanlıklaştırıyor. Medeniyet, milletlerin insanlaşmasıdır. Sonra Humboldt, bu insanlaşmanın nasıl olacağını anlatmaya çalışır. Barth daha sonra Schöpel'den söz ederken şöyle diyecektir. Schöpel, Gesittung'u ikiye ayırır. Kültür ve medeniyet. 1875 ila 1878. Barth'ın özeti şu. Kültür, insanın tabiat üzerindeki hakimiyeti. Medeniyet ise kendi üzerindeki hakimiyetidir. Tonis'in tasnifi şöyle. 1887. Cemaatle cemiyet ayrı kavramlardır. Cemaatin kültürü vardır. Bu kültür uzvidir. Cemiyet olunca medeniyet yani mekanik bir oluşum söz konusudur. Kültürün içine adetler, dinler, sanatlar girer. Medeniyetin ise kanunlar ve ilimler. Spengler'e göre de medeniyet kültürün bir merhalesidir sadece. Kuruma ve kemikleşme merhalesi. 1918. Almanya'da kültür kavramı 3 tarihi merhaleden geçer. Kavram ilk defa 18. asır sonlarında cihan tarihiyle uğraşanlar arasında belirir. Bunların en ünlüleri Herder. Kültür medeniyette bir merhaledir. Aydınlanma çağından gelir. Kalem kelimeyi Herder'den almış ve modern anlamda kullanmıştır. İkinci merhale Kant'tan Hegel'e kadar gelişen felsefi görüşü aksettirir. Kültürün ehemmiyeti gittikçe azalır. Üçüncü merhale, 1850'den bugüne kadar bu dönemde modern mana gelişirken etnograf Klim'le kültür tarihçisi Barkard'ın gayretlerini de unutmamak gerekir. İnsan soyunun dünya üzerinde gelişmesini ele alan cihan tarihleri, 18. asır aydınlanma çağının son merhalesini ifade eder. Bu tarihlerin en tanınmışı Herder'inkidir. Aydınlanma akımı daha çok Almanya'da güçlüydü ve kültür kelimesini sık sık kullanıyordu. Tarih felsefesi deyimi 1765'te Voltaire tarafından ortaya atılmıştı. Voltaire'le ansiklopedistlerin amacı tarihi felsefi olarak yorumlamaktı. Onları devam ettiren Almanlar, insanoğlunun dünya üzerinde nasıl geliştiğini araştırdılar ve daha çok bu gelişmenin aşamalarını belirlemek istediler. Özel ve kişisel olaylar onları daha az ilgilendiriyordu. Bu gelişme aşamaları, birbirini izleyen çeşitli kavimlerin sanatlarına, inançlarına, dinlerine, kısaca bugün kültür dediğimiz geleneklerine bakarak çizilebilirdi. Dünya tarihi yazanların çoğunda kullanılan kültür kelimesi, çağdaş anlamını Klim'le kazanacak. 1843. Klim'den Taylor'a, Ruslara ve başkalarına geçecektir. Tarih felsefesinden doğan bir başka düşünce akımı daha var. Bu akımın en güçlü temsilcisi Hegel'dir. Tümden gelimci ve tecrübe üstü bir akım. Hegel, tarih felsefesinde kültür kelimesini hiç kullanmaz. Medeniyet kelimesini de bir kere kullanmış hem de tesadüfi olarak. Oysa Hegel, Klem eserlerini yayınlamaya başlamadan sadece 12 yıl önce ölmüştü. Kültürü Herder'de, Kant'ta kullandığına göre Hegel'in bilmemesi düşünülemez. Almanya'da tarih felsefesinin gelişmesi sürecinde bizi ilgilendiren kişiler Irving, Adlung, Herder, Meiner ve Jenisch. Hepsinin de eserleri 1779 ile 1801 arasında yayımlanmış. Önce Isaac Eisel'inden, sonra da Irving ve Adlung'dan kısaca söz edelim. Isaac Eisel, İsviçreli, 1768'de bir insanlık tarihi yazmış. 8 kitaptan oluşan eserde ne kültür ne medeniyet kelimeleri var. İlki insanı psikolojik olarak ele alıyor. İkincisi tabiat şartları içinde inceliyor. Rousseau'nun tabii hali ama Rousseau gibi düşünmüyor. Üçüncü kitap yabanilik durumu. Dördüncüsü tarımın gelişmesi, medeniyet. Beşinci kitaptan sekizinci kitaba kadar da toplumun ilerlemesi. Doğu kavimleri, Yunanlılar, Romalılar, Avrupa milletleri. Yazar insanlığın ilerlediğine inanmaktadır. İlerlemenin zıttı yabanilik ve barbarlık. Von Irving'e 1725 ila 1801 göre kültür, kültivasyon ve ilerlemedir. İnsanlar kültür sayesinde hayvanlıktan uzaklaşırlar. Kültür, insan kemalinin ölçüsüdür, insanlığın şanındandır. Fertler ancak eğitim yoluyla kendi milletlerinin kültürüne sahip olabilirler. Johann Christoph Adlung, 1732 ila 1806, 1782'de insan türünün kültür tarihini yayımlar. Adlung, insan soyunun gelişmesini 8 döneme ayırır. 1. Başlangıçtan tufana kadar. 2. Tufandan Musa'ya kadar. Soyumuz kültürce çocuktur. 3. Musa'dan, İsa'dan önce 683'e kadar insanlık delikanlıdır. 4. İsa'dan önce 683'ten İsa'dan sonra 1. yüzyıla kadar insan soyunun hızla büyümesi. 6. 1. yüzyıldan göçlere kadar insanlık aydın bir kişidir. 6. 400 ila 1096 arası Haçlı seferleri. 7. 1096 ila 1520 insanlık olgunlaşıyor. 8. 1520 ila 1782 olgun insanın hayattan kâm alması. Adlung dini bakımdan tam bir aydındır. Birinci dönemi anlatırken Adem'in yaratılışından söz etmez. İnsan soyunun başlangıcını ele alır. Musa'nın anlattığına göre bütün insan soyu bir erkekle bir kadından türemiştir der Adlung. Makul bir izah. Ama bu çift nereden gelmiş? Buna cevap veremiyoruz. Meğer ki Musa ile beraber bu çifti Allah yaratmış diyelim. İnsan ileride gelişecek bir takım kabiliyetlerle dünyaya geliyor, dilleri icat ediyor. Bu da kültüre doğru atılmış bir ilk adım. Kültürün gelişmesinde ilk etkense nüfusun artışı. Ön sözünde şöyle diyor Adlung. Kültür, duyulara dayanan hayvanca şartlardan sosyal yaşayışın sıkı dokunmuş karşılıklı münasebetler aşamasına geçiştir. Başka bir tarif, kültür belli kavramların, bedenin ve davranışların iyileşmesi ve incelmesidir. Manevi kültür, boyuna gelişen ve ister istemez büyüyen bir idrak yekûnundan ibarettir. Klemm'in kültür anlayışı, Herder ve Adlung'un 18. asır sonrasında kullandıkları kültivasyon manasına gelen kültürle, Tyler sonrası ve modern anlamda kültür anlayışı arasında yer alır. Umumiyetle kültürün aşamalarından söz eder Klemm. En alt aşamalardan tutun da Avrupa kültür aşamasına, içinde bulunduğumuz aşamaya kadar. Aşağıdaki pasajda daha çok modern manayı seziyoruz. İnsanlığın en ilkel yaşayışından başlayarak derece derece nasıl yükseldiğini araştırmak ve tespit etmek istiyorum. Başlangıçta insanların organik milletler halinde teşkilatlanmaları, başka bir deyişle alışkanlıklar kazanmaları, zanaatları kurmaları, hüner edinmeleri, barış veya savaş halinde aile hayatı ve kamu hayatı yaşamaları, dinler, ilimler ve güzel sanatların bu çeşitli dönemlerde zaman içinde ortaya çıkması. Bize göre kronoloji de kültürün bir parçasıdır. Kültür araçları önce özel hayata, daha doğrusu aileye kök salar ve bütün insan kültürü mülkiyetle başlar. 19. asrın ikinci yarısından itibaren Hegelcilerin kültür yerine geisti tercihleri sona erer. Kültür kendi alanında egemen olur. Almanya'da zivilizasyon, kullanılmaz artık, İngiltere'de kültür kelimesinin itibardan düştüğü gibi. AGE sayfa 25 ila 47. İngiltere'de ve başka ülkelerde humanities olarak kültür. Dikkate layık değil mi? Kültür, İngiltere'de Tyler'ın eserinden 2 yıl önce yayınlanan bir kitap sayesinde edebi bir kelime olarak halk tarafından benimsendi. Matthew Arnold'un Kültür ve Anarşi'de 1869 ileri sürdüğü görüşler John Bright'a bir cevaptı. Bright bir konuşmasında şöyle demişti. Kültürden söz edenler bu kelimeyle Yunanca ve Latince gibi ölü iki dilin bir kavramını aşağı yukarı ifade etmek istiyorlar. Arnold'un yaptığı tarif ise bir fert tarafından girişilen faaliyeti vurguluyordu. Topyekün kemal peşinde koşmaktır kültür. Bu kemal bizi en çok ilgilendiren konularda işe yarar, ne söylenilmiş ve ne yapılmışsa hepsini bilmek suretiyle elde edilir. Göstermeye çalıştım ki kültür kemal aşkıdır, daha doğrusu öyle olmalıdır. Kültür yoluyla peşinde koşulan kemalin başlıca vasıfları ise güzellik, zeka, başka bir deyişle sevimlilik ve ışıktır. Kültür, kafanın ve ruhun bir iç özelliğidir, tesadüflere bağlı bir belirti değil. Sosyal ilimlerle uğraşanlar Arnold'un neler söylediğini pekala biliyorlardı. Sumner, 1880'lerde yazdığı bir denemede şöyle acı bir yorum getiriyordu. Kültür, bize dilin nasıl yozlaştığını gösteren bir kelimedir. Kültürü tarif etmeye kalksam bu yargıyı tekrar ederdim. Zira kelime moda oldu, dilletanlar dillerine doladılar. Kelimeyi işlerine nasıl gelirse öyle kullanıyorlar. Arnold, kültürün kaşifi olmasa da büyük havarisi, kavramı çözümlemeye kalktı. Netice şu, kültür, sevimlilik ve aydınlık demekmiş. Bana kalırsa kahve demek, süt ve şeker demektir gibi bir lakırdı bu. Kültürün özü dışarıda kalıyor. Bu tarifi kabul edenler için kültür, iç vasıfları bir yana, dış hatlarıyla beliren bir çeşit harici zarafetten ibaret. 1934. Arnold'dan beri kültürün hümanistik manasını vurgulayan nice eserler birikti. John Cowper Powys, kültürün manasında resmi eğitimden çok kendiliğindenlik üzerinde durur. Ona göre kültür, kısaca alışkanlıktan gelen bir hüner olmayıp ferdi kişiliğin ifadesidir. Kültürle kendi kendini kontrol eş anlamlıdır. Kültürün bize sağlaması gereken, ahlakın ve dinin yasakları yerine geçecek zihni bir engel kazandırmasıdır. Kültür, dünya üzerinde karşılaştığımız açmazlardan tek başımıza kurtulamayacağımızı anlayarak zekamızı kullanmaktır. 1929. Powys'in telkin etmek istediği görüş, kültür için ileri sürülebilecek biricik görüş değildir şüphesiz. Kültürün manası 1929'larda yayımlanır. Eğitimin yeri, kişinin kendi kendine harcayacağı gizli ve zihni gayrete kıyasla çok önemsizdir. Bu çaba, kişiliğin çekirdeği haline gelecek, sürekli bir alışkanlık oluncaya kadar devam etmeli. Bu çekirdeğe eskiden ruh denirdi. 1929. Robert Bierstedt kitabı şöyle özetliyor. Powys, kültürden tarife sığmaz bir özellik anlıyor. İnsana çevresiyle uyum sağlayan bu vasıf, şuurlu olarak öğrendiğimiz her şeyi unuttuktan sonra baki kalır. Kültürlü bir kişide entelektüel bir incelik, güzellik konusunda estetçe bir sevgi vardır. Kayalar arasında akan bir ırmak, bir kuş cıvıltısı, ince bir duvan, bir kitap, dostluğun verdiği huzur onun için sonsuz bir has kaynağıdır. 1936. Kültürün hümanistik veya felsefi manası, uzun zaman başvuru eserlerinde karşılaşılan tek mana olmuştur. Mesela John Dewey'in Psychopedia of Education'daki 1911 kültür makalesi ne Taylor'ı zikreder ne başka bir antropoloğu. Oysa yazar Columbia'dayken Boas'la tanışmıştı. Daha sonra da antropoloji yayımlarını izlemişti. Dewey şöyle diyor yazısında. Kültür, daha geniş bir açıdan şöyle tanımlanabilir. Her şeyi taşıdığı değer ve amaçlarına bakarak idrak etme ve kıymetlendirme alışkanlığı. 1912. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics'te 1912, antropologların yazdığı makalelerle ilkel dinler üzerine zengin malzemeler buluruz. Ama kültür maddesini kaleme alan filozof Shaw, antropolojik kültür kavramından hiç söz etmez. Antropolog olarak yalnız Want'ı anar. Shaw'a göre kültürü İngiltere'ye tanıtan Bacon'dır. Delil olarak da bilginin ilerlemesini Advancement of Learning gösterir. İspanyol filozofu Ortega Gasset yazısını hümanistik gelenek içinde kaleme alır. Yalnız vitalist, hayali, görüş ağır basar yazıda. Şimdi kültür kelimesine gerçek manasını verebiliriz. Objektif kanunlara boyun eğen hayati görevler vardır. Gerçi bunlar hayati oldukları kadar organizmanın içinde sübjektif olaylardır. Hayatın kendisinden bağımsız bir rejime uymak şartıyla mevcutturlar. Bunlara kültür diyoruz. Bununla beraber tabirin muhtevasında herhangi bir huzursuzluk bulunmamalıdır. Kültür bir takım biyolojik faaliyetlerden ibarettir. Hazım ve dolaşımdan ne daha çok ne daha az biyolojik. Kültür, hayvani gücümüzün geliştirilmesine verdiğimiz belli bir doğrultudan başka bir şey değildir. 1933. Yazar, kültürü tabiiliğin zıttı gibi göstermek temayülündedir. Kültür, yalnız kendi objektif kanunlarıyla yönetilemez. Başka bir deyişle, kültüre istikamet veren, hayattan bağımsız kanunlar değildir. Bizi idare eden, birbirine zıt iki emredici güç var, kültür ve hayat. Kültür, insan canlı bir varlık olarak iyi olmalıdır, diye emreder. Hayatsa, iyi olan insani olmalıdır, yaşanmalıdır, der. Kültür hayatla uyuşmalı, daha doğrusu hayat için zorunlu olmalıdır. Yani hayat kültür olmalıdır ama kültür de hayati olmak zorundadır. Kültür dışı hayat barbarlıktır. Hayattan kopan kültürse Bizantinizmdir. Hayatla kültürü birbirinin zıttı saymak ve kültürün karşısında hayatın bütün haklarından yararlanmasını istemekle kültür aleyhtarı bir inanç belirtmiş olmayız. Hayatla kültürü birbirinin zıttı saymak ve kültürün karşısında hayatın bütün haklarından yararlanmasını istemekle kültür aleyhtarı bir inanç belirtmiş olmayız. Kültürün değerlerine de dokunmuş olmalıyız. İnkar ettiğimiz sadece kültürün tekelci özelliğidir. Asırlarca kültürsüz hayat olamayacağını söyleyip durduk. Hayatın kültüre ne kadar ihtiyacı varsa, kültürün de hayata o kadar ihtiyacı vardır. Çağdaş gelenek bize iki zıt yöntem arasında yapılacak bir seçim sunar. Ya kültürün anatomisiyle uğraşacağız, ya hayatın. Bunlardan biri rasyonalizmdir. Kültürü korumak için hayatın hiçbir manası olmadığını ileri sürer. Öteki relativizmdir. Hayata yer bırakmak için kültürün objektif değerini büsbütün reddeder. 1933. Yazının diğer kısımlarında Ortega Gasset, kültürün antropolojik manasında esas saydığı noktaları sergiler. Nesiller birbirinden türemiştir. Her yeni nesil doğrudan doğruya bir evvelki neslin yarattığı şekillerle karşı karşıyadır. Demek ki hayat her yeni nesil için iki boyutlu bir görevdir. Bu görevlerden biri, bir önceki neslin yardımıyla hayatın belirtisi olan fikirleri, değerleri, müesseseleri devralmak, kültürün ilk görevi bir görüş tarzının seçilmesidir. 1933. Kültür, her çağın sahip olduğu hayati düşünceler sistemidir. Daha doğrusu, her çağın yaşadığı bir düşünce sistemi. 1944. Znaniski, Polonyalı bir sosyolog. Kültür Gerçeği adlı kitabını İngilizce yazmış, 1919. Ama kitap daha çok felsefi bir eser. Ana fikirleri birkaç iktibasla belirtelim. Dünyanın genel bir görüşü söz konusu olunca düşüncemiz şöyle özetlenebilir. Ampirik, somut dünya, gelişme halinde bir dünyadır. Böyle bir dünyada mutlak olarak ebedi hiçbir şey bulamazsınız. Gelişen bir dünya olmak bakımından ilk vasfı bir tabiat dünyası değil, bir kültür dünyası olmaktır. Fizik bir realite olmayıp tarihi bir realite olmaktır. İdealizmin de, naturalizmin de konusu, dünyanın soyut olarak tecrit edilmiş yönüdür. Somut ve ampirik dünyanın kendisi değil. Kültüralizm tabirini, kültür olayı üzerinde gelişen düşüncelere açıktan açığa veya zımni olarak dayanan, ön faraziyeler zemini üzerinde kurulabilecek bir dünya görüşü için kullanacağız. Bilginin kültür konusunda ilerleyişi, günden güne daha somut olarak, ilmin kendisi de dahil, bütün beşeri değerlerin, tarih bakımından ne kadar izafi olduğunu gösteriyor. İnşa ettiğimiz dünya imajı tarihi bir değer. Bütün öteki değerler gibi bu da izafi. Bu imaj nasıl başka bir imajın yerini aldıysa, istikbalde bu imajın yerine de başka bir imaj geçecek. 1919. Alman filozofu Ernst Kaiser, İnsan Üzerinde Deneme adlı eserinin konusu, İnsan kültürünün fenomenolojisidir, diyor. Kültür anlayışı, antropolojik olmaktan çok felsefi. Beşeri kültür, bütün olarak ele alınırsa, insanın kendini yavaş yavaş kurtarması olarak tasvir edilebilir. Dil, güzel sanatlar, din, ilim, bu vetirenin çeşitli safhalarıdır. Bunların hepsinde de insanoğlu yeni bir güç keşfeder ve dener. Kendine ait bir dünya, ideal bir dünya kurma gücü. 1944. Zamanımızda birçok genç Amerikalı filozof, kültürün çeşitli antropolojik tariflerinden birini kabul ediyor. Werner Jaeger, birçok Batı hümanistinin davranışından şikayet ediyor. Bunlar, alelade ve beylik malzemeyi allayıp pullayarak kültürün sınırlarını genişletiyorlar. Alman bilginleri ise, kültürü ideallerin ve değerlerin ülkesi diye sınırlıyor. Kültür Yunanca paideia ile eş anlamda. Bu itibarla antropolojik kültür kavramı ile uyuşmaz. Biz kültür kelimesini yalnız Yunan merkezci dünyanın idealini tasvir etmek için kullanmıyoruz. Daha beylik, daha genel bir anlamda kullanıyoruz. Dünyanın en ilkelleri de dahil, bütün kavimlerde bulunan bir özelliği anlatmak için herhangi bir kavmin özelliklerini belirten bütün yaşayış yollarını ve ifadelerini de bu kelimeyle belirtiyoruz. Kültür, antropolojik bir kavram olarak yaşayış tarzı veya belli bir milletin karakteridir. Bir de hümanistik kültür var. Bunun da manası beşeri kemalin idealidir. Kültür ideali, Yunancası areta ve paideia, Yunan zekasının bir buluşu. Antropolojik kültür kavramı ise bu orijinal kavramın modern bir uzantısı. Ama bir değer kavramından türemiş, her millete uygulanabilecek tasviri bir kavram. Kelime zamanla manasını kaybetmiş. Arnold'un tarifinde bile asıl manası insanlığın kemal ideali, karanlıklaşmış. Arnold'un tarifi kültürü bir çeşit müze haline getiriyor. 1945. Arnold'un, Pavi'nin, Jaeger'in kültür kavramı yalnız insan merkezci değil, Yunan merkezci de. Mutlağa yönelen bir tarif. Antropolojik davranışsa görece bir davranış. Babadan kalma bir değer dizisiyle başlamaz işe. Her toplumun kültür yoluyla değerler aradığını ve bir ölçüde bulduğunu ileri sürer. Antropolojinin görevi de bu sayısız değerlerin sırasını, çeşitliliğini, değişmezliğini ve karşılıklı münasebetlerini tespit etmektir. Hümanistik kültür kavramıyla ilgili son yorumlar Eliot'undur. Eliot, sosyal ilimlerle edebiyatçıların ve filozofların kültür anlayışları arasında bir köprü kurar. Hem Tyler'ı zikreder hem Arnold'u. Bir mektep hocasıymışçasına tanımlar kültürü. 1. Ferdin şuurlu olarak kendi kendini yetiştirmesi, yığından ayrılıp kendini yükseltip seçkinlere, elit katılması. 2. Ferdin de içinde bulunduğu toplumdaki belli bir zümrenin inanış, düşünüş ve duyuş tarzları. 3. Topyekun toplumun daha az şuurlu olan yaşayış tarzları. Eliot kültürü bazı antropologlar gibi somut anlamda kullanır. Kültür, bir kavmin bütün karakteristik faaliyetlerini ve meraklarını içerir. At yarışı günü, 12 Ağustos, son bir kadeh, köpek yarışları, nişan tahtası, kaynamış lahana, sirkeye yatırılmış pancar kökü, 19. yüzyılın gotik kiliseleri ve Edgar'ın müziği gibi meraklar. 1948. Ayrıca kültürün hem muhtevasında hem de örgütlenişinde bulunan çağdaş antropolojik kavramı da benimser Eliot. Kültür yalnız birçok faaliyetlerin toplamı olmayıp aynı zamanda bir yaşayış tarzıdır. Bir yerde de şöyle der: kültür hayatı yaşamaya değer kılar, somut olarak ele alınırsa din bir kavmin yaşayış tarzıdır. Bu manada o halkın kültürüyle aynı şeydir. Antropologlar, Eliot'un bir seçkinler zümresi üzerinde durmasını, hümanistik görüşle sosyal ilimlerin görüşü arasında bir uzlaşma kurmasını pek beğenmezler. Edebi dergilerde Eliot'un ileri sürdüğü delillerin pek ciddi olmadığı kanısındadırlar. AGE, sayfa 54-62. Sözlüklerde bir gezinti. Kültürün antropolojik anlamı, halkın şuurunu medeniyet kelimesinden daha geç sızabilmiş, kültür kavramının tarihçesini tespit ederken önce İngiliz dilinin tanınmış abidesi olan Oxford Dictionary'den yararlanacağız. Kültür, colere mastarından gelen Latince cultura'dan türemiştir. Anlamı bakmak veya ihtimam göstermek. Ayrıca yüceltmek, pohpohlamak, çiftçilik anlamlarında da kullanılır. Cultura, Hristiyan yazarlarda edebiyat manasına da geliyor. Eski Fransızca'da kütürken sonra culture olmuş. Aşağıdaki anlamlarda kullanılmış İngilizce'de: tarım, toprağa işlemek 1420, ibadet 1483, zihnin, yeteneklerin, davranışların eğitimi anlamında da kullanılmış 1510, Hobbes 1651, Johnson 1752 ve Macaulay 1848. Hobbes kelimeyi jimnastik anlamında da kullanmış 1628. Oxford sözlüğüne göre bir anlamı da zekanın, zevklerin, davranışların eğitimi, gelişmesi, incelmesi, böylece eğitilen ve incelen yaşayış şartı, yani medeniyetin entelektüel yönü. Örnek olarak Wordsworth ve Matthew Arnold'dan yapılan iktibaslar yer alıyor. Ayrıca belli sanatlar ve teknikler kullanarak geliştirme, silk culture, oyster culture, midyecilik, bee culture, arıcılık, bacterial culture, bakteri üretme. 1893'te basılan orijinal Oxford sözlüğünde 1871'de Taylor'ın en ünlü eserine başlık yaptığı primitive culture'dan söz edilmez. Bu antropolojik anlam ancak sözlüğün 40 yıl sonraki baskısında 1933 eki yer alır. Kelimenin antropolojik manasını ilk belirten İngilizce sözlük Webster's New International Dictionary'dir 1929. Medeniyetin ilerleyişinde belli bir aşama, bir kavmin ve sosyal bir topluluğun kendine has başarısı. Yunan kültürü, ilkel kültür gibi. Sözlüğün 1936 baskısı, kültür kelimesinin bilimsel anlamını 3 başlık altında belirtir. 1. 2. başlıklar, 1929 baskısındaki tariflerin hafifçe düzeltilmesinden ibarettir. Yeni tarifler şöyle: İrki, dini veya sosyal bir topluluğun arka planını oluşturan ayırıcı başarılar, inançlar, gelenekler bütünü. Kültür alanı, kültür merkezi, kültür bütünü, kültür karışımı, kültür modeli, kültür olayı gibi deyimlerde kültür bu manada kullanılır. Antropolojide bir kabilenin veya ayrı bir insan biriminin gösterdiği çapraşık özellik. Bu cümleler, kültür kelimesinin sosyal ilimlerde uzun zamandır özel bir anlam kazandığını ispat etmektedir. Ama tarif olarak pek sağlam oldukları söylenemez. Belli bir ilerleme aşaması, sosyal bir tabakanın kendine has başarıları, bir zümrenin arka planını oluşturan ayırıcı başarılar, bir kabilenin gösterdiği çapraşık özellik gibi deyimlerin birbiriyle ne ilgisi var? Anlatmak istedikleri gerçek nedir? Bunları Taylor'ın asırlık tarifiyle karşılaştırırsak, kültür medeniyet demektir. nasıl bir aydınlığa varabiliriz? Gerçi antropologlarla sosyologlar başka başka tarifleri ileri sürerler. Fakat her iki zümre de henüz aradığı tarifi bulmuş değildir. Bu kıssadan alınacak hisse şu olsa gerek. Kelimenin halk tarafından kullanışı ile sosyal ilimlerce benimsenişi arasında yarım asırlık bir fasıla var. Lügatçiler fazla titiz. Kelimenin yeni kullanışları onları tedirgin ediyor. En iyisi editörlüğünü Fairchild'ın yaptığı bir sosyoloji sözlüğüne başvurmak. Kitapta kültürün tarifini Charles Elwood yapmış, 1944. Kültür, semboller yardımıyla sosyal olarak kazanılan ve sosyal olarak aktarılan bütün davranışlara verilen kolektif ad. Şu halde kültür deyince yalnız dil, alet yapma, endüstri, güzel sanatlar, ilimler, hukuk, hükümet, ahlak ve din gelmez akla. Kültür sayesinde yapılmış olan maddi araçlar da gelir. Yapılar, aletler, makineler, iletişim araçları gibi. Kültürün esas kısmı toplumun sosyal geleneklerinde aranmalıdır. Bilgi, düşünceler, inançlar, değerler, standartlar ve duyular gibi. Kültürün açıktan açığa görülen yönü toplumun adetlerinde, törelerinde ve müesseselerindedir. Kültürü bütün olarak tarif etmek için hem sübjektif hem de objektif yönlerini dikkate almalıyız. AGE sayfa 62 ile 66. Daha fazla bilgi için bakınız Kroeber ve Klokon AGE sayfa 3 ile 66. Ne var ki Meriç General History of the World Culture bölümünün sayfa 66 ile sayfa 73 arasında yer alan General Discussion adlı alt başlıklı son bölümüne çalışmasında yer vermemiş. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 63.